Ayrım 60.
Nigan Hanım, ne yapıyor o orada büfenin önünde dedi. Ahmet döndü, hiç babaanneciğim bakıyordum dedi. Sonra suçlu bir halim olsa gerek diye düşündü, Osman'a baktı. Senin baban çok büyük bir insandı dedi Nigan Hanım. Ahmet şüpheyle kim dedi. Senin baban dedi Nigan Hanım. Baban Cevdet Bey, her şeyi okurdu. Gözlerini kırpıştırıyordu. Osman gülümsüyordu. Hemşire Ahmet'in oğul değil torun olduğunu açıklamaya başladı. Nigan Hanım bir şeyler mırıldandı. Ahmet sabah iyi bakamadığı kitaplara ve dolaba bir kere daha bakmaya karar vererek koridora yürüdü. Tıkırtılı saatin yanındaki odaya girdi. Babasının bu odada 10 yıl yaşadığını, burada öldüğünü düşünerek kitaplara bakmaya başladı ama gene bir şey bulamadı. Dolabın gözünde de bir şey yoktu. Babasının Tarım Bakanlığınca bastırılan kitabıyla Muhittin Nişancı'nın bir şiir kitabını alıp odadan çıktı. Yemeğe inerken yanına almak istemediği için kitapları yukarı bıraktı. 6. Yemek. Ahmet saat 8'e çeyrek kala 3 merdiven aşağı indi. Cemillerin kapısını çaldı. Mutfak kapısını açan hizmetçi kız başkalarına yaptığı gibi koşup ona büyük ana kapıyı açmadı. Eğlenceli, neşeli bir şey görmüşmüş gibi gülümseyerek mutfak kapısından onu içeri aldı. Ahmet biraz mutfak kokusunu koklamak, telaşı seyretmek, ne yemek olduğunu öğrenmek için, biraz da içerideki kalabalığa kendini hazırlamak için mutfakta bir bardak su içti. Gazetelerdeki reklamları hatırlatan buzdolabının kapısını kaparken, "Evet ben ressamım, hep resim yapacağım," diye düşündü, salona girdi. İçeri girer girmez Ayşe halasıyla karşılaştı. Halası onu görünce unuttuğu bir şeyi hatırlayıvermiş gibi birden başını geriye atarak "Hah," dedi, "sana yukarıya gelecektim. Bir ahbabımızın kızı evleniyor. Hediye olarak senin bir resmini götürelim diyorduk." Ahmet, "Olur mu halacığım? Gelin bir tane hediye edeyim," dedi. "Yok, parasıyla," dedi Ayşe hala. Ahmet'in yüzünü görünce "O zaman almayız," dedi. Sonra içki içen kocasına seslendi. "Remzi hediye etmek istiyor." Bir köşede üç erkek, Remzi, ev sahibi Cemil ve Lale'nin kocası Necdet içki içiyorlardı. Ahmet'i görünce seslendiler. Ahmet onların yanına gitti. Odada ağır bir duman vardı. Sehpanın üzerinde içki bardakları, kaseler içinde fındık fıstık duruyordu. Üç erkek bir an düşünceli düşünceli Ahmet'e baktılar. Necdet yanında Ahmet'e yer gösterdi. "Bir içki alır mısın?" dedi Cemil. "Viski, gin tonik." "Teşekkür ederim, bir şey içmeyeyim," dedi Ahmet. Cemil yemekten önce bir şey içilmesi gerektiğini gösteren bir bakışla, "Peki şarap, rakı," dedi. "Portakal suyu." "Peki portakal suyu." İçeriye seslendi. Sonra Ahmet'e dönerek, "Nasılsın bakalım kuzen, hiç uğramıyorsun," dedi. Aralarındaki yakınlığın gerekçesini sık sık hatırlardı. Ahmet bir şeyler mırıldandı, sonra dönüp onu dinlemeye başladı. Necdet yeni aldığı bir stereo takımı anlatıyor, hoparlörleri salonun nerelerine yerleştirdiğini söylüyor, Remzi'ye bu yerlerin uygun olup olmadığını soruyordu ama Remzi eşyaların durduğu yeri bir türlü kestiremiyordu. Bir süre sonra Remzilerin bir hafta içinde onları ziyaret etmesine karar vererek konuyu kapadılar. Sonra Necdet Cemil'e sigorta hakkında bir soru sordu. Remzi de bu konuda bir şeyler söyledi. Cemil bütün benzincilerin benzine su karıştırdıklarını ileri sürdü. Necdet, Cemil'in yeni transistörlü radyosundan memnun olup olmadığını merak etti. Remzi geçenlerde Ankara'ya gittiğini, otelde televizyon seyrettiğini, bizimkilerin bu işi kıvıramayacaklarına inandığını açıkladı. Bu arada Ahmet Lale'nin getirdiği portakal suyunu içti. Lale ile Necdet'in oğlu Tamer'in askerliğinin yeni bittiğini, kaç zamandır görmediği arkadaşlarının yanına koştuğu için hasta olan nineyi ziyarete gelemeyeceğini öğrendi. Tamer'in kız kardeşi Füsun'un ne yaptığını sordu. Fransa'da filoloji okuduğunu hatırladı. Sonra bir sessizlik oldu ve Necdet Ahmet'e dönerek sordu. Nasılsın bakalım, anlatsana biraz, resim yapıyor musun? Bakışları, sen sanatçısın, kim bilir başından ne eğlenceli, ne ilginç şeyler geçiyor, ne değişik tatlar alıyorsundur. Onlardan biraz da bize tattır, diyordu. Ahmet, evet yapıyorum, dedi. Sonra onları eğlendirecek bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünerek, Futbol maçlarıyla ilgili bir şeyler yapıyorum dedi. Çok ilginç dedi Necdet. Kimsenin aklına gelmemiştir böyle bir konu. Malzeme toplamak için maçlara gidiyor musun? Ahmet ona resimler hakkında birkaç söz söyledi ama ister istemez kabaca da olsa resmin sorunlarından söz açtığı için ilgi çekici olmadığını anladı. Necdet bu sefer evet ne yazık ki senin yaptığın şeylerin de kendine göre dertleri var diyen bir bakışla bakıyordu. Sonra birden kollarını açarak şu büyüklükte yeni bir resim şimdi kaçadır aşağı yukarı dedi. Ahmet'in kararsız baktığını görerek aşağı yukarı diyorum diye tekrarladı. Ahmet 3000-4000 liradır dedi. Mine, o sanattan mı söz ediyorsunuz diyerek oturdu. Yemek birazdan hazır. Ahmet gene onları eğlendirecek bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünerek resim fiyatlarından söz açtı. Önce fiyatları yüksek buldular ama sonra bir ressamın yılda böyle ancak birkaç resim satabileceğini, bizde sanata gereken değerin verilmediğini hatırlayarak fiyatların düşük sayılması gerektiğini söylediler. Ahmet de eğlenceli bulunacağını bildiği hikayeleri anlattı. Önce 10 yıl önce kimsenin yüz vermediği bir Fransız ressamın şimdi nasıl milyoner olduğunu özetledi. Sonra bir Alman hapishanesinde yatan ünlü bir taklitçinin serüvenlerini anlattı. Remzi adamın bazı imzaları nasıl taklit ettiğini sorunca Ahmet bunun işin en kolay yanı olduğunu söyledi. Eski tuval ve çerçeve bulma, boyaları kurutma gibi işlemlerin asıl zorlukları olduğunu açıkladı ve birden keşke Emine Hanım'ın kıracağı yumurtaları yeseydim diye düşündü. Cemil böyle bir taklitçiyi anlatan bir film gördüğünü anlatırken Osman içeri girdi, herkes ayağa kalktı, yemek için sofraya geçildi. Ahmet saatine baktı, 8'i 10 geçiyordu. Saatine bakıyorsun, şimdiden sıkıldın demek dedi Mine. Yo dedi Ahmet. Niye hiç uğramıyorsun? Ahmet bir zamanlar ona uğrar, gevezelik ederdi ama şimdi vakit bulamıyordu. Bir şeyler mırıldanarak gülümsedi. Ahmet Osman'la Cemil'in arasına oturdu. Yemek sofraya geliyordu. Ahmet mutfağa girdiğinde görmüştü ama bir daha dikkatle baktı. Bonfile ve patates kızartması. İyi ki yumurta yemedim. Gıdama dikkat etmem gerek diye düşünerek can sıkıcı düşünceleri bastırdı, tabağını uzattı. Cemil, ne diyorsun bakalım ne olacak dedi. Yurt sorunlarından söz etmek gereği duyduğu zaman takındığı hüzünlü ifade vardı yüzünde. Ahmet'i gördükçe yurt sorunlarını hatırlardı. Ne olacak dedi Ahmet ama sonra ekledi. Bir şeyler olacak galiba. Nasıl? Askeri darbe olacakmış diyor dedi Osman. Bunu oğluna eğitici, öğretici bir tavırla söylemişti. Bakışları sanki sen fabrikadan ve evinden başka bir şeyi düşünemezsin diyordu. Gazetede bir şeyler vardı dedi Cemil. Ziya söylemiş, Ziya dedi Osman. Dün gece gelmiş, askerler her şeyi alacaklar demiş. Aa ben onu yıllardır göremedim dedi Cemil. Ama biz Ahmet'le konuştuk, bir şey olacağı yok diye düşündük. Öyle değil mi Ahmet? Öyle mi demiştik diye Ahmet mırıldandı. Bonfilesini acele acele kesiyordu. Şu Ziya amcayı bir görmek isterdim dedi Cemil. Necdet'e döndü. Babamın kuzeni. Emekli albay ama çok ilginç bir insan galiba. Bugün gelir diye yukarıda bekledim ama gelmedi dedi Osman. Artık hiç gelmez. Aylar yıllar sonra bir gün gene çıkıverir. Tabii çok yaşarsa. Sonra birden utandı ve eliyle tahtaya vuruyormuş gibi yaptı. Heyecanlandı. Gelir o gelir diye söylendi. Gene gelir. Şey gibi. Hayalet gibi hayalet. Cemil hayalet ha diye tekrarladı. Necdet. Geçenlerde Tarıklara gittik. Karısı ruh çağıralım diye tutturdu diyerek güldü. Ben inanmam, Lale de inanmaz ama ısrar ettiler masaya oturduk. Korktum canım. Karısı iyice inanıyor, kendinden geçti. Tarık için biliyor musun üzüldüm. Evleri ruh ve madde dergileriyle dolu. Mine, onun karısı bir ara depresyon geçirmişti değil mi dedi. Biraz salata alabilir miyim? Evet evet kafadan biraz dedi Cemil. Bir kahkaha attı. Lale galiba Tarık'ın bir başka kadınla şeyi varmış dedi. Çocukların önünde dedikodu yok dedi Mine. Görümcesine gülümsedi. Canım ne çocuğu Allah aşkına dedi Cemil. Araba isterlerken çocuk oluyorlar mı? Herkes dönüp Cevdet'le Kaya'ya baktı. Remzi, Cevdet lise bitiyor nereye gideceksin dedi. Dışarı yollayacağım onu dedi Cemil. Burada okunmuyor ki. Kararını onaylayıp onaylamadığını anlamak için dönüp Osman'a gözünün ucuyla baktı, sonra ekledi. Dedesi de öyle istiyor. Evet, üniversitelerin hali felaket dedi Remzi. Allah'a şükür bizimkiler bitirdi. Yalnız üniversite mi dedi Necdet, her şey felaket. Her şeyden önce balık baştan kokmuş, kıç ne yapsın. Bir gülüşme oldu ama sonra bir sessizlik başladı. Lale, Necdet sen artık içme dedi. Yok ya, o haklı dedi Cemil. Adam benzine su karıştırıyor, söylemiştim değil mi? Kimse onu kontrol etmezse, kimse onu cezalandırmazsa adam niye karıştırmasın? Bakıyor ötekiler de karıştırıyor, tek enayi ben miyim diye düşünüyor o da. Bak şimdi ben de bizim fabrikada ampul teli için düşündüm. Osman huzursuzlanarak sen de çok içiyorsun dedi. Cemil öfkeli bir tavırla babasına baktı. Ahmet ikisinin arasında oturduğu için havayı yumuşatacak bir şeyler söylemesi gerektiğini düşündü. Aklına bir şey gelmedi. Ama sofranın bu ucundaki tatsızlıktan çoğunluğun haberi olmamıştı galiba. Lale, geçen gün manav Azize gittim dedi. Ona dedem zamanında o kadar yardım etmiş. Babama, anneme de hürmetlerini söyledi. Sonra meyvanın en kötüsünü verdi. Alın işte dedi Necdet. Adam niye yapıyor bunu? Remzi tabağını uzatarak alışkanlıktan dedi. Ayşe, sen zaten çok yedin dedi. Mine, alışkanlıktan değil bozuk düzenden dedi. Dönüp Ahmet'e baktı. Aa evet, bozuk düzen dedi Cemil. Kompradorların bozuk düzeni. Eylem yapmak lazım. O da Ahmet'e bakıyordu. Peki o manav şimdi komprador mu sayılıyor? Ahmet bozularak hayır, ithalatçılar, ihracatçılar öyle sayılıyor dedi. Sonra onu rahatsız etmek için ekledi. Montajcılar da. Bak bak şimdi dedi Osman ama bu sefer rahatsız olmamıştı galiba. Evet, herkes bozuk düzenden şikayet ediyor. Ama kimse bir şey yapmıyor dedi Necdet. Ahmet'e bakarak ekledi. Bir gençler var. Cemil, aa son cumhurbaşkanı fıkrasını biliyor musunuz dedi ve bir fıkra anlatmaya başladı. Onu biliyoruz diyerek Necdet bir başka fıkra anlattı. Herkes gülüyordu. Sofraya ikinci yemek olan zeytinyağlı ıspanak gelmişti. Mine, ne güzel, niye daha sık böyle birlikte olmuyoruz dedi. Sonra galiba bugün buraya herkesin neden geldiğini hatırlayarak tedirgin oldu. Annem nasıl acaba dedi Ayşe. Remzi yatıştırıcı bir sesle yemekten sonra çıkarız dedi. Yemekten sonra hep birlikte çıkalım dedi Lale. Cemil, doktor bu akşam da geliyor mu diye sordu. Mine, evet yemekten sonra hep birlikte çıkalım dedi. Sonra çekinerek ekledi. Sahi niye hep birlikte olmuyoruz? Lale, bayram ne zaman dedi. Canım 2 hafta önce bayramdı ya dedi Necdet. Bayramları beklemeyelim diyorum. Arada hep birlikte olabiliriz dedi Mine. Ahmet'e döndü. Ablanları da çağırırız. Necdet, biz yılbaşında dışarıdayız dedi. Mine, sahi dedi, iç çekti, Cemil'e baktı. Lale, meleklerle hiç görüşemiyoruz dedi, ferruhlarla da. Hani bir kere bizi Cennet Hisar'a çağıracaklardı. Biz onları adaya çağırmadık ki. Cemil, orada nasıl ısınıyorsunuz diye sordu ferruhlar da. Vallahi şömine yakıyor, bir gaz ocağı da var, etrafta sakin. Çok tatlı gelmişti bana. Karısına döndü, öyle değil mi? Tam hafta sonu kaçılacak yer. Fabrikada özel bir elektrik sobası da yaptıracağım. Ferruh'un karısı nasıl diye sordu Mine. Onun göğsünde, evet küçük bir urmuş, Allah'tan zamanında anladılar. Akıllı kadın, yılda bir kere check-up yaptırıyormuş. Yaptırmak lazım ya dedi Mine. Kocasına döndü, sen de hiç dikkat etmiyorsun kendine. Canım onca iş arasında nasıl insan? Hani her şey düzenli iyi olur da Avrupa'daki gibi her şey tıkır tıkır işler de o zaman insan belli bir alışkanlık edinir, belirli zamanlarda doktora görünür. Ama burada öyle mi? Burada her şey kötü birader, haklısın. Nereden başlayacaksın ki dedi Necdet. Ahmet ıspanağını da yemişti. Yavaşça ayağa kalktı, Mine'ye sokuldu. Fısıldar gibi ben gitmek zorundayım, birisine söz... Gidiyor musun? İşte gene sıkıldın gidiyorsun dedi Mine. Tatlı da otursaydın yahu diye Cemil bağırdı. Nereye? Tatlı olarak senin sevdiğin portakallı ekmek kadayıfından yaptırtmıştım dedi Mine. Çıkmadan bir tadı ver hiç olmazsa. Dönüp hizmetçiye seslendi. Ahmet bir kere daha özür dileyip mutfağa girdi. Kadayıftan büyük bir parça kesip ağzına sıkıştırdı. Mutfak kapısından çıktı. Dolu ağızla acele acele merdivenleri inerken ilkokula gittiği yılları hatırladı, caddeye çıktı. Cumartesi akşamı 9'a doğru Nişantaşı meydanı kalabalıktı. Dükkanların çoğu kapanmıştı. Pastanelere, mezecilere, çiçekçilere hala girip çıkanlar vardı. Bir kuru kahveci dükkanının kapısını açmış leblebi kavuruyordu. Tombalacı hala aynı köşedeydi. Trafik açılmıştı ama arabalar gene ağır ağır gidiyordu. Gazeteci bankanın önüne yerleşmişti. Bir berberin kapısından kaldırıma kirli sular boşalıyordu. Otobüs durağında kalabalık vardı. Okulların önünde arabalar park etmişti. Karakolun köşesinde trafik tıkanmıştı. Gece yarısını bekleyen bir polis cipinin ışığı yanıp sönüyordu. Ahmet biraz yürüdükten, temiz havayı içine çektikten sonra kendini kirlerden arınmış, temizlenmiş hissetti. "Niye iniyorum aşağıya?" diye düşündü. "Hayatı görmek için," diye mırıldandı. İnsanları günlük hayatı görmek, yaşamak için. Sonra "ama yaşamak için değil ki o," diye düzeltti. "Onlara katılamıyorum. Onlara katılamadığım için bazen sıkılıyorum. Kendimi beğeniyormuş gibi bir halim olmalı. O neşeye katılamadığım için kıskanıyorum onları." Caminin önünden geçiyordu. "Yok canım, o kadar da değil," diye söylendi. Çağırdılar, ısrar ettiler, gittim. Bonfile de iyiydi. Teşvikiyenin köşesinden sola saptı. "İlk Nur," diye mırıldandı. Onunla her şeyi konuşabileceği için rahatladı. Saat 9'a 2 kala apartmanın az ötesinde beklemeye başladı. 7. Birlikte. Az sonra apartmanın ana kapısının ardında bir lamba yandı ve hemen ilk nur gözüktü. Ahmet karşıya geçti. "Merhaba, beklettin mi?" "Yok, şimdi geldim," dedi Ahmet. Bir şaka yapmak istedi. "Heybesiz de dolaşamazsın. Parka gibi sen de heybe." İlk nur sert sert. "Defteri getir demedin mi sen?" dedi. Ahmet şaşırdı. "Sahi özür dilerim," diye mırıldandı. Yürümeye başladılar. Ahmet öfkeli diye düşündü. Bir şey konuşmuyorlardı. "Hani her şeyi anlatacaktım." Bir umutsuzluğa kapılır gibi oldu. "Çalışmaktan, resim yapmaktan başka bir şey yok benim için," diye düşündü. "Küçük buluşmalar, gevezelikler avuntu bile değil. Çalışma gücü bulmak için bunları bekleyip kendimi aldatıyorum." Birden düşündü ve korktu. "Her seferinde zaten gitmesini ve çalışmaya başlamayı isterim." Endişelenerek, "Yok yok," diye mırıldandı. "Ne kadar özlüyorum ben onu." Gözünün ucuyla ilk nura baktı. "Güzel değil ama sevimli," diye düşündü. "O olmasa artık hiç yaşayamam." Hala niye susuyor peki?" Caminin önünden geçiyorlardı. Ahmet söyleyecek bir şeyler aradı ama neşesi kaçmıştı. Bir kedi gördüler, yanından geçerken baktılar ama tek kelime söylemediler. Karakolun önündeyken birden ilk nur, "Evdekilerle atıştık," dedi. Sessizliği açıklıyormuş gibi bir tavır takınmıştı. Polis cipinin ışığı hala yanıp sönüyordu. "Bundanmış demek," diye düşündü Ahmet, rahatlayarak sordu. "Ne oldu?" "Bu saatte nereye gittiğimi sordular. Ben de sana gittiğimi söyledim. Aynı şeyler." "Evet, hiç hoşlanmıyorlar değil mi benden?" "Biliyorsun," dedi ilk nur. "Ne yapayım, hoşlanılacak gibi değilim," dedi Ahmet, gülümsemeye çalıştı. Gene bir sessizlik oldu ama Ahmet rahatlamıştı, artık tedirgin olmuyordu. "Birazdan her şey gevşer, ikimiz de açılırız," diye düşündü. Okulun yanındaki kitapçının önünde ikisi de kendiliklerinden durdular, vitrine bakmaya başladılar. Bayağı polis romanları, ucuz aşk romanları, takvimler, yılbaşı hediyeleri, lüks kitaplar sergilenmişti. Pahalı kitaplar arasında 2 gün önce Ahmet Modigliani hakkında bir kitap görmüş, almak için değil bakmak için içeri girmiş ama kitapçı hediyelik olduğunu müşterilere hatırlatmak için selofan kağıdı ve kurdelalarla sardığı kitabın paketini açmamış, "Alacaksanız açayım," demişti. Ahmet'in içinden vitrinde duran kitaba baktıkça ilk nura bunu anlatmak geliyordu ama caydı. Tam kitapçının önünden ayrılırlarken ilk nur saatli marif takvimiyle ilgili bir hikaye anlatmaya başladı. Annesi günün yemeğini okur, babası beğenmezse bir yaprak daha koparır, gene beğenmezse bir yaprak daha koparırmış. Böylece Her yıl alınan takvim Şubat sonu gelmeden bitermiş ama annesi yaprakları sakladığı için günün yemeğinden gene de yararlanırlarmış. Ahmet bu hikayeyi eğlenceli bularak güldü. Sonra İlknur'un annesiyle babasına sevgi duyduğunu düşündü. Onlar kendisini sevmediği için hüzünlenir gibi oldu. Nişantaşı'nın köşesine gelirken de kendi hikayesini anlattı. Bu hikayeyi iyi anlattığı vurgulara, küçük inceliklere, sesinin perdesine dikkat ettiği için İlknur'u uzun uzun güldürebildi ve neşelendi. Evet, her şey yolunda diye düşündü. Köşeden döndükten sonra da apartmanı, 4. katın yanan ışıklarını gördü. Bugün herkes Cemiller'de. Babaannem gene çünkü kötüleşti, daha da kötü. Hiçbir şey konuşmadan ağır ağır, sessizce merdivenleri çıktılar. Asansör 2 haftadır bozuktu. 4. katın önünden geçerlerken içeriden gelen uğultuyu duydular. Nigen Hanım'ın yattığı kat sessizdi. Ahmet kendi kapısının önündeyken nefes nefese kalan İlknur'u çok sigara içtiği için paylar gibi yaptı. Kapıyı açtı, ışığı yaktı. İlknur içeri girdi. Oh dedi, ne güzel, bu kokuyu özlemiştim. Kokuyu mu, beni mi dedi Ahmet. Çayın suyunu koymaya içeri gitti. Ocağı yakarken İlknur'un resimlere baktığını düşündü, sabırsızlandı. Ocağa suyu koydu, aceleyle altını yakıp dışarı çıktı. Nasıl buldun bakalım? Son yaptığın galiba bu. İyi olmuş. Ama bu ihtiyar tüccarı bozmuşsun. Bozmuş muyum? Neresini dedi Ahmet heyecanla. Baksana şunlara. Elbisenin ayrıntıları, kareler, mendilin kıvrımları. Niye bu saçma ayrıntılar üzerinde duruyorsun? Ahmet bozulur gibi oldu. En iyi eleştirmenin İlknur olduğuna inanmak isterdi. Bir şeye başlıyorsun, düşünce ya da anlatmak istediğin şey iyi. Onu yerli yerine de oturtuyorsun. Ama sonra bilmiyorum neden başlıyorsun ayrıntılarla oynamaya. Mendilin kıvrımları, gölge yapmayı yeni öğrenen genç ressam gibi hüner göstermeye çalışıyorsun. Al mesela ihtiyarın elinin üzerindeki şu lekeler, benler. Belki eskiden bunlar belirsizdi, düşünmüyorduk onları ama ne bileyim, orada ben varmış gibi bir duygu uyanıyordu içimde. Ama şimdi onları gözüme sokuyorsun. Bunu düşündüğünü göstermek istiyorsun. Neden? Ahmet çekinerek, belki kendime güvensizliğimden dedi. Belki de seyirciye güvensizliğinden ya da anlaşılamama korkusundan. Çok ukala mıyım? Hasan geldi bugün dedi Ahmet. Resimlerimin ona hiçbir şey anlatmadığını söyledi. Sen de alındın tabii. Biraz. Ama şöyle bir şey de dedi. Ciddi mi olduğum, alay mı ettiğim anlaşılmıyormuş. Bayıldın tabii bu lafa. Kendini Goya sandın. Bence o da yanlış bir saplantı. Ahmet gülümseyerek evet ukalasın dedi. İlknur da güldü. Heybesinden bir paket sigara çıkardı. Her zaman oturduğu hem resimleri hem de Ahmet'i görebileceği sandalyeye oturdu, sigarasını yaktı. Eğlenceye kendini hazırlamak istiyormuş gibi bir süre çevresine bakındı, sonra sordu. Evet, ne yaptın bakalım görüşmeyeli? 5 gün oluyor değil mi? Hasan ne yapıyor? Sen Hasan'ı tanıyor muydun? Canım, onu da işte herkes gibi sen anlattığın için biliyorum. Baştan başlayalım o zaman dedi Ahmet.